Uyuşturucular. Soru. Doktorlar hastaları iyileştiriyor, psikoloji düzenliyor, hükümet insanları hapse atıyor ve kanun yapıcılar tartışıyor. Kabala ne öneriyor? Kitleler için afyon yerine başka bir şey var mı? Kabala kişinin egoizminin gelişim yasaları ile ilgili bilgi sunuyor. Tanımladığımız tüm sosyal hastalıklar kişinin ve insanlığın egoizminin büyümesi hastalığıdır. Medeniyetlerin en başında insanlık en alt seviyedeydi ve yaşamak için ekmekten başka bir arzusu yoktu. Sadece egoizm ve onun gelişimi sosyoekonomik oluşumda değişimlere sebep oldu ve bu kültüre yeni teknolojilere yansıdı. Ve bu da insanın egoist arzularını tatmin etmeye yetmedi. Daha çok aldıkça daha çok isteriz. Her gelen nesil bir öncekinden daha egoisttir. Kültürün, bilimin ve teknolojinin gelişimi egoizmi tatmin etmez. Bir önceki yüzyıldaki teknolojik devrim hayal kırıklığı yarattı ve bugün 100, 200 hatta 300 yıl öncesinden daha büyük bir boşluk algılıyoruz. Bu boşluğun yerine insanlar daha suni alternatifler aradı ve zamanla bunu daha çok istediler. Günümüzde insan yiyecek, para, şöhret ve güçle kendini dolduramıyor. Egoizm, hazın daha yüksek kaynağı ile bir bağ kurmayı arıyor ve bu dünyada onun istediğini bulamayacağız. Binlerce yıl önce yaşayan kabalistler bu yeni form egoizmi daha önceden öngördüler. 1995 yılının başlamasıyla negatif sonuçların ortaya çıkacağı, egoist patlamanın başlayacağını öngördüler. Bugün bunun sonuçlarından bazılarını gözlemliyoruz. Ailelerin bozulması, sosyal bağların kopuşu ve bireysellik. Egoizm o kadar büyüdü ki insanı kendinden bile ayırıyor. Egoizmi inceleyen bir bilim bile çıktı. Egoloji. Soru: Kabala'da egoizmi çalışır mı? Kabala'nın egoizmi çalışmasına gerek yok. Çünkü onunla ilgili zaten her şeyi biliyor. Onun yükselmesine sebep olan şeyleri, gelişiminin sonuçlarını bildiği gibi biliyor. Kabala, alkol ve uyuşturucu gibi suni metotlar kullanmadan egoizmi nasıl doyuracağımızla ilgilenen bir bilim. Biz insanlara vodka ve eroinden daha güçlü olan manevi hazın kaynaklarını sunuyoruz. Soru. Fakat yine de vodka ve eroinin hazın kaynağı olduğunu inkar etmiyorsunuz. Sıralamada onlar hiçbir şey. Daha derinine bakın. Vodka ve eroin kişiyi boşluk algısından kuvvetle ayırıyor. Bir ilaç veya iğneyle mutluluğu bulamazsınız. Daha ziyade kör acının daha büyük algısını edinirsiniz. Soru. Tamam, fakat fizyolojik anlamda zaten bağımlı olan insanları ne yapabiliriz? Bu problem değil. Yani başlayan öğrencilerimin arasında böyleleri vardı. Bugün artık onlar alkolik ya da ilaç bağımlısı değil. Soru. Bu kısa zamanda tedavi edilebiliyor mu? 6 aylık bir kurstan sonra kişi bu hazın yerine başka bir haz koyar. Cerrahi metotlar kullanma, kendini zorlama ihtiyacında olmaz. Fiziksel eylemlerle arzusunu değiştirmeye ihtiyaç duymaz ve yogiler gibi de sıradanlaştırmaya kalkmaz. Kabala haz arzusunu öldürmez. Daha ziyade onu devamlı ve daha mükemmel olanla değiştirir. Soru: Kabala ile ilaç bağımlılığını yok edeceğinizden nasıl bu kadar eminsiniz? Şöyle denir: Üst ışık mutlak sükunettir. Sükunet kelimesi manevi dünyada arzuda bir değişimin olmayışına işaret eder. Manevi, özgecil dünyada ve bizim içsel egoist dünyamızdaki tüm eylemler bir önceki arzunun yenisiyle değişmesiyle artar. Eğer arzu değişmezse yeni bir şey oluşmaz ya da bir hareket söz konusu olmaz. Sabit arzunun parlak olmasına ve insanı rahatlatmaya izin vermemesine rağmen bu doğrudur. Bununla birlikte eğer arzu sabit ve değişmezse bu demektir ki hareket yok. Dolayısıyla insanlar üst ışık sükunet içinde dedikleri zaman Yaradan'ın sabit ve değişmez olan bizi memnun etme arzusuna işaret eder. Bu ışık içimize işler fakat ben dediğimiz içimizdeki nokta egoizmin kabuğuyla kaplandığından içinde yüzdüğümüz ışıktan gelen hazzı alamayız. Dünyadaki hazlar birçok çeşide ayrılır. Toplumun değerli kabul ettikleri, yani zenginlik, popülerlik, doğal, yani aileyle ilişkiler, cezai, yani başkalarının hayatı pahasına ya da başkasının sahip olduklarının pahasına haz duymak, duygusal ve bunun gibi. Tüm bunlar bazıları uygun olmadığı ve cezalandırıldığı halde toplum tarafından kabul edilir. Ancak öyle bir çeşit arzu vardır ki hiçbir toplumda kabul edilemez ve protestolara sebep olur. Bununla ilgili mücadelede topluma belirgin bir zarar gelmesine rağmen insanların yöntemleri yetersiz kalır. Uyuşturucu bağımlıları kural olarak gösterişsiz insanlardır. Kimsenin yoluna çıkmazlar ve sadece kendi içsel hazlarıyla ilgilenirler. O zaman toplum için tehlikeli olmayan bu hazı almaları için bizim gibi olan bu insanlara neden izin vermiyoruz? Uyuşturucu bağımlıları çalışmazlar. Onlara toplumdaki çoğu kişiye yaptığımız gibi iş teklif etmeyiz. Neden? Eğer gerçekten tıbbi amaç içinse iyi bir ilaç olarak kullanılabilir. Eğer toplumun amacı bir şekilde egoizmi pasifleştirmek ve onu tehlikeli olmaktan uzaklaştırmaksa, o zaman bunu yapmak kolay olur. Enteresan bazı şeyleri bedava vermek mümkün olabilir ve kötü eğilimle doğmuş insanlar ve onların kişilik özellikleri bu şekilde kendilerini soyutlarlar. Ancak üst doğa, üst hüküm bununla hemfikir değildir. Çünkü bu şekilde insan tamamıyla kendi kaderinden ayrılmış olur. Ne kadar sosyal olarak zararsız, atıl ve işe yaramaz olursa olsunlar, insanlık bununla hiçbir zaman hemfikir olmaz. Dolayısıyla uyuşturucular yalnızca negatif algılanan şeylerdir. İstenmeyen ve aşırı uç problemlere aldırmadan çözmek için gayret içinde olmasalar da insanların yardımıyla bunları çözebiliriz. Soru: psikolojinin ve yoganın etkisini dikkate almıyor musunuz? Yogiler derin düşünme yoluyla acıyı bastırmaya çalışırlar. Egoizmi azaltır ve kendilerini bitkisel ya da hayvansal duruma getirirler. Doğal olarak insan daha az arzu için kendini eğiterek acıyı hafifletir. Ancak bu bir noktaya kadar doğrudur. Egoizm belli bir eşikten geçtiğinde kişi artık bu metotları uygulayamaz ve vazgeçer. Yogaya ve diğer doğu tekniklerine ilgi gerçek anlamda çalışma ve katılım yerine bugün sosyetik çevrelere doğru kaymıştır. Egoizmin şu andaki gelişiminde biz bu seviyeyi çoktan geçtik. Soru: peki ya sosyal mücadele araçları, örneğin toplum ve iş gücü organizasyonları? Hiçbir sosyal sistem büyüyen egoizmi tatmin edemez. Herkese çare olamazsın ya da hapse atamazsın. Problem kökünden halledilmelidir. İçinde bir boşluk hissi varken bu insana ne verebilirsin? İnsan egoisttir. Sadece tek bir analiz onun için geçerlidir. Acı kötü, tatlı iyi, kötülük doğru veya yanlış iyilik. İnsan bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğuyla ilgilenmez. Onun için en önemli şey bir şeyin tatlı olup olmadığıdır. Bu onu gerçeğe uyumlu kılar. İnsan eğer kötü ve acı hissederse o zaman bu kötü ya da sahte hissin kaynağından kaçmasını sağlayacak bir düzen aramaya başlar. Politikacıların bu kavramlarla nasıl oynadığına bir bakın. Soru: bugün uyuşturucu piyasası genç insanları etkisi altına alan uluslararası bir sistem ve moda da bu sistemle beraber çalışıyor. Rusya'daki vodka endüstrisi akaryakıttan sonra ikinci en karlı iş gibi görünüyor. Egoizmi tatmin edecek içsel yolları ve maneviyatı uzun bir süre daha konuşabiliriz. Fakat uyuşturucu tacirlerinin daha güçlü kaynakları var. Afyon 2-3 bin yıldır insanlar tarafından biliniyor. Doğu'da birçok yüzyıl boyunca bir kültür oldu. Basitçe söyleyecek olursak daha önce buna ihtiyaç yoktu. Fakat şimdi egoizm çok büyüdü ve artık doymuyor. Dolayısıyla boşluk hissi algısını yok eden bir şey olarak egoizme başvuruluyor. Çocuklarımız için korkmaktan kaçınmak için onları doğru yetiştirmeliyiz. Ve bu 16 yaşından ziyade 6 yaşında başlamalı. Kabala çalışan çocuklarınıza bir bakın. Tüm bu modasal saçmalığa nasıl tepki verdiklerine bakın ve onlara küçük gelen tüm bu problemlerden nasıl korunduklarına bir bakın. Bir insan 6 ya da 7 yaşlarında hayatın anlamıyla ilgili soru sormaya başlar. Eğer ona bir cevap veremezsek, o zaman uyuşturucu da dahil onu her yerde aramaya başlar. Otomatik olarak onların doğruyu bildiklerini düşünerek akranlarını takip eder ve bu şekilde çevresinden etkilenir. Diğer yandan amaca ulaşması için ona dünya ile ilgili net bir bilgi verirsek, o zaman egoizminin gelişmesine ve tatmin olmasına olanak veririz. O zaman uyuşturucu gibi şeyler ilgisini çekmez. Genel olarak sosyal hastalıklara, yani egoizmin büyümesiyle oluşan, çare bulmak isteyen tüm insani girişimler hiç sonuç vermez. Bu yalnızca insanların doğaya karşı gidemeyeceklerini idrak etmede zamanı uzatacaktır. Sadece zorhar çalışan bir kişi yukarıdan ona gelen üst güç ile egoizmin doğru kullanımını oluşturacak ve tam anlamıyla üst dünyayı, sonsuzluğu ve sınırsızlığı idrak ederek bundan dolayı haz hissedecektir. Soru: Kan bağışıyla ilgili olarak bu durum kanı vereni ve alanı etkiler mi? Kan düzenli medikal dizinlerle kontrol edilir ve eğer iki kişinin kanı hayvansal dizine göre birbirine uyuyorsa, o zaman kan o insanın bedeni için uygundur. Bunun ruhla bir ilgisi yoktur. Bir insana kol, baş, kalp, ciğer veya başka bir şey dikebilirsiniz. Bu düşmanınız olan birisinin parçası bile olabilir. Ama yine de daha önce sahip olduğunuz özellikler sizde kalır. Bir insanın arzuları onun saf manevi nitelikleridir ya da manevi doyumudur. Bu bilgisayardaki gibi bedenimizin içine yerleştirilen ve bedenle kendini ifade eden manevi bir CD'ye benzetilebilir. Fiziksel bedenin manevi bir niteliği yoktur. Fizyolojik düzene göre sağlıklı olmak durumundadır. Bu dizine bakarak tüm parçaları karşılıklı olarak değiştirebiliriz. Bedenin bazı kısımlarını değiştirebiliriz ve yine de hiçbir şey değişmez. Bu kaba örnek için özür dilerim. Bir insanı alın, onu parçalara ayırın ve onların yerine başka insanların parçasını koyun. Doğal olarak bedenin tüm parçaları yenilendiği halde ruh aynı kalacaktır. Bir önceki bedenden bir parça alabiliriz ve bu küçük parçanın en önemli parça olduğunu söyleyebiliriz. Tüm parçalar bu parçaya bağlıdır, yani ilavedir. Şimdi şu soru akla gelir. Bir önceki bedenden ilave parçalar için en önemli olabilecek hangi parçayı almalıyım? Belki de diğer parçalar çok önemlidir. Ve o zaman geriye kalanlar mı ilave olacak? 30-40 yıl önce kalbin insanın ruhu, hissi ya da beni olduğunda herkes hemfikirdi. Şimdi anlıyoruz ki kalp değiştirilebilir. Fakat akıl değiştirilemez. Belki de bir gün insanların akla da aynı şeyi yaptığını görebiliriz. Akıl düşünen bir mekanizmadır ya da bir bilgisayar. O hatırlar. Tecrübeyi biriktirir ve öğrenir. Fakat realitede basitçe ruhun kazandığını en rahat biçimde hesaplayan bir makinedir. Bundan başka bir şey değildir. Yani sadece bir bilgisayardır. Doğal olarak eğer bilgisayarı değiştirecek olursak, insan daha üretken, daha fazla hafızası, hızı ve özellikleri olan başka bir tane isteyecektir. Ancak her şey bilgisayarda işleyen programa bağlıdır. Bu program ruh tarafından belirlenir. Bilgisayar sadece bu programı yapabildiği hız ölçüsünde harekete geçirir. Eğer bir araba kazasından sonra koşamıyorsam artık bununla ilgili yapacak bir şey yoktur. Beden değil, ruh koşar. Aynı şey bilgisayar için de geçerlidir. Eğer ateşler içinde hastaysam veya tansiyonumun yüksekliği sebebiyle kendimi kötü hissediyorsam, o zaman doğal olarak ruhsal güçlerin yoğunluğu farklı olur. Bu sebeple içinde olduğum bedenle ilgilenirim. O zaman çalışmam ve etkinliğim artar. Dolayısıyla işi yapmasında ona yardım ettiği için kişi eşeğine ya da hayvanına iyi bakmalıdır. Sağlığınıza onu koruyacak şekilde özen göstermelisiniz. Ancak bu şekilde manevi çalışma yapabilirsiniz. onu temizlemeli ve ihtiyaçlarını karşılamalısınız. Bunu manevi çalışma yararına yaparsanız o zaman pozitif olur ve amaca ve çalışmaya bağlanmış olursunuz. Soru: bir yandan diyorsunuz ki bu dünyanın hazlarını reddetmeyin. Diğer yandan gereklilik gibi görünenler. Bunlar aynı yerde kesişmiyor mu? Bu dünyadaki hazlarla ve yaptığım her şeyle gereklilik şeklinde ilgilenmeliyim. Gerekliliğin seviyesi değişir. Kabalist Akiba'nın tüm servetini kaybetmiş bir arkadaşı vardı ve iflas etmişti. Onun için gerekli olanı sağlamak umuduyla Kabalist Akiba, o şekilde taşınmaya alışmış olan arkadaşı için dört insanın taşıdığı bir tahterevan satın almıştı ve kendisi de onun önünde koşuyordu. Gimara'da şu açıklanmıştır ki bu durum arkadaşı için özel değildi ama gerekli bir unsurdu. Kabalist Akiba için bu bir insana ekmek vermekle aynı şeydi. O her şeyi bu şekilde algılardı. Diğer bir deyişle neyin gerekli olduğunu ve neyin olmadığını değerlendiremezsiniz. Tüm dünyayı alabilirsiniz fakat bunu gereklilikle ilişkilendirin. Buna ihtiyacınız yok fakat arzularınız değişir ve tüm bunlar sizin tarafınızdan formüle edilmemiş ve eyleme geçirilmemiş maddesel yönünüzden gelir. Örneğin bedenim yemek içmek istiyor ve ben ona istediğini veriyorum. Neden? Yaradan bu şekilde yaratmıştır. Dolayısıyla beden bunu ister. Bırakın milyon tane şey istesin. Fakat eğer ben bu arzulara özellikle bu şekilde yaklaşırsam o zaman buna gereklilik denir. Bu nedenle gereklilik bir insandan günde 1000 kalori almasını, günde 6 saat uyumasını talep etmez. Gereklilik siz kendiniz ona bağlı olmadığınız zaman sizinle ilintilidir. Bedenin ihtiyacı varsa o zaman ona ihtiyacı olanı verin. Dahası biz şunu söylüyoruz. Eğer çeşitli eğilimleriniz varsa bir suçu işleme düşüncesi suçun kendinden daha zor olduğundan daha fazla şaşırmamak için onların farkına varmalısınız. Bu kişiyi saatler ve günler boyu esir alır.